Bundan bir asır evvel İslam dünyası pek de iç açıcı bir durumda değildi. Avrupa ülkeleri gayet kuvvetli, İslam ülkeleri ise ya esaret altındaydı veya Osmanlı gibi çökmek üzereydi. Bediüzzaman aşiretler içindeki seyahatinde şunu da kendisine soruyorlar. Diyorlar ki, heyhat, yani sen bize teselli veriyorsun ama bize teselli veren şu ulvi emeli yese inkılap ettiren, etrafımızda hayatımızı zehirlettirmek ve devletimizi parça parça etmek için ağızlarını açmış o müthiş yılanlara ne diyeceğiz? İngiliz yılanı, Fransız yılanı gibi yılanlar var. Bunlar hayatımızı zehirlettirmek istiyorlar. Devletimizi parça parça etmek istiyorlar. El cevap. Korkmayınız. Medeniyet, fazilet, hürriyet, alem insaniyette galebe çalmaya başladığından bizzarure terazinin öteki gözü şey'en fe şey'en, yani tedricen hafifleşecektir. Yani insanlık aleminde artık medeniyet, fazilet, hürriyet bunlar geçer akçe, bunlar gündemde. İnsanlık aleminde bunlar galebe çalıyor. Dolayısıyla bunun zıttı olan rezalet, esaret, bedeviyet gibi durumlar bunlar hafifleşecektir. Farz-ı muhal olarak Allah etmesin, eğer bizi parça parça edip öldürseler, emin olsunlar biz 20 olarak öleceğiz, 300 olarak dirileceğiz. 20 dediği 20 milyonluk Osmanlı, 300 dediği 300 milyonluk İslam alemi. Yani Osmanlı olarak ölsek bile İslam alemi olarak dirileceğiz. Başımızdan rezail ve ihtilafatın gubarını, tozlarını silkip hakiki münevver müttehit olarak kervan-ı beni beşere piştarlık edeceğiz. Yani burada Adem oğulları, insanoğlu bir kervana benzetiliyor. Bu kervanın en önünde yer alacağız. Kervanın öncüsü biz olacağız. Biz en şedid, en kavi ve en baki hayatı intac eden öyle bir ölümden korkmayız. Yani Müslüman cesur olur, ölüme gülerek bakar ve devletlerin ölümü de mukadderdir. Devletler de gün gelir ölür. Nitekim bu eser yazıldığı sırada Osmanlı hayattaydı. Ama bu eserin yazılmasından 10 yıl sonra artık Osmanlı tarihe karıştı. Osmanlı olarak öldük ve Türkiye Cumhuriyeti olarak yolumuza devam etmekteyiz. İslam alemi olarak o zaman daha çok esaret altındaydı Müslümanlar. Devamında 1940'lı yıllar ve devamında İslam dünyası hürriyetine kavuştu. Yani dolayısıyla evet hayatımızı zehirletmek isteyen, devletimizi parça parça etmek isteyen ağzını açmış müthiş yılanlar etrafımızda var. Ama onlara rağmen İslam dünyası olarak ayakta kalacağız ve büyüyeceğiz. Biz ölsek de İslamiyet sağ kalır. Küllü etin garip, her gelecek yakındır. Yani tabii her gelecek yakındır. Bediüzzaman gelecekle ilgili müjde veriyor ve hemen bir anda da bunlar gerçekleşmiyor. Ama vakti geldiğinde bunların birebir gerçekleştiğini gözlerimizle gördük. Burada bir dipnot var. Eski Said parlak bir nurun hissiyle, kuvvetli bir ümitle, tam teselliyle, siyaseti İslamiyet'e alet etmek fikriyle hararetle hürriyete çalışırken diğer bir hissi kablel vuku ile, yani bir ön seziyle dehşetli ve dinsizce bir istibdad-ı mutlakın 48 sene evvel bir hadisin manasıyla geleceğini haber verdiği bir kumandanın çıkmasını ve Said'in teselli haberlerini 20 senede bilfiil tekzip edeceğini hissederek 30 seneden beri Euzubillahimineşşeytanivessiyaseti deyip siyaseti bıraktı, yeni Said oldu. Eski Said, yeni Said, Bediüzzaman hayatında iki dönem. Osmanlı döneminin Said'i eski Said, Cumhuriyet'in tek parti döneminin Said'i yeni Said. Eski Said idarecilerle de iç içe, mesela Sultan Reşad'ın Rumeli olan seyahatinde Doğu illeri adına o katılıyor. Ve üniversite fikrini, İslam Üniversitesi fikrini Medrese-i Zehra adıyla ona söylüyor, destek de alıyor. Bu şekilde siyaseti dine alet etmek, yani siyasi imkanlardan istifadeyle dini hizmetlerin önünü açmak, buna çalışıyor. Ama devamında dinsizcesine bir istibdadın, mutlak bir istibdadın geleceğini bir hadisten böyle anlıyor, fark ediyor. Bundan dolayı köşesine çekiliyor. Ama bu köşesine çekilmek kendi halinde kalmak demek değil. Orada eserlerini yazıyor, gelecek neslin eline böyle bir eseri sunuyor. Yani bu açıdan gerçekten strateji olarak yapılması gerekeni yapmış oluyor. Sual, gayrimüslimlerle nasıl müsavi olacağız? Yani ikinci meşrutiyet bizi onlarla eşit duruma getiriyor ve onları bizimle eşit duruma getiriyor. Onlarla nasıl eşit olacağız? El cevap, müsavat ise fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Yani kanun önünde eşitlik. Kanun önünde eşitlik bu olması gereken bir şey. Ama fazilet ve şerefte kimse kimseye denk olmaz ki. Herkes kendi çapı neyse o derece bir fazileti, bir şerefi olur. Yani fazilette ve şerefte insanlar eşit değildir. Ama kanun önünde, hak ve hukuk önünde insanlar eşittir. Hukukta ise şah ve geda birdir. Yani bir padişahla gariban bir vatandaş kanun önünde eşittir. Acaba bir şeriat karıncaya ayak basmayınız dese, tazibinden men ederse nasıl Beni Adem'in hukukunu ihmal eder? Çok harika bir tespit. Yani şeriatta karıncaya ayak basmak yok. Belki şuradan çıkarılmış olabilir. Hazreti Süleyman hem peygamber hem padişah, kendisi kral ve ordusuyla Vadin Neml, Neml Vadisi, Karınca Vadisi'nden geçerken karıncaların reisi veya reisesi diyelim, diğer karıncalara nida ediyor. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi çiğnemesinler. Hazreti Süleyman bir mucize olarak onun bu konuşmasını duyuyor ve "Hâzâ min fadli Rabbi" diyor. Bu Rabbimin bana bir lütfu. Karıncanın sesini bile duyabiliyorum diye haline şükrediyor. İşte karınca biliyor ki bu gelen ordu peygamber ordusudur ve peygamber ordusu bir karıncaya bile bilerek ayak basmaz. İşte bir şeriat karıncanın hukukunu koruyorsa elbette Beni Adem'in de hukukunu koruyacaktır. Böyle olunca gayrimüslimler Rumuyla, Ermenisiyle bunlar bir karınca değil, neticede bunlar insan. Elbette bunların da bir hukuku olacak. Kella, biz imtisal etmedik. Yani biz onlarla ilgili zaten dinin verdiği hak ve hürriyetler var. Biz bunları tam yerine getirmedik. Evet, İmam Ali'nin radıyallahu anh adi bir Yahudi ile muhakemesi. Adi demek, sıradan demek kelime anlamı itibariyle. Olay şöyle anlatılıyor, muhakeme olması. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye bir zırh hediye etmiş. Ve Hazreti Ali bir defasında zırhını kaybetmiş. Zırh onda değil. Ama bakıyor Kufe'de, çarşıda, işte bir Yahudi'de. Bu benimdir diye Hazreti Ali dava ediyor. O da diyor ki senin olsa sende olurdu. Ve Hazreti Ali onu kadıya şikayet ediyor. Yani hakime şikayet ediyor. Ve hakim Kadı Şüreyh Hazreti Ali'ye diyor ki zırhın sana ait olduğunun delili var mı? Şahidin var mı? İşte kölem Kamber, oğlum Hasan bunun şahididir diyor. Kadı Şüreyh diyor ki evladın babası lehinde şahitlik yapması beklenir. Başka bir şahit getir. Hazreti Ali başka şahit getirmeyince normalde zırh kendine ait olmakla beraber Yahudi'de kalıyor. Yahudi bu manzarayı görünce Vay be diyor, Müslümanların mahkemesinde Müslümanların devlet başkanı haklı olduğu halde delil yetersizliğinden haksız sayıldı ve benim lehime hüküm verildi. Bu din haktır diyor ve kelime-i şehadeti getiriyor, Müslüman oluyor. İşte İmam Ali'nin sıradan bir Yahudi ile muhakemesi ve fahriniz olan Selahaddin Eyyubi'nin miskin bir Hristiyan ile mürafaası sizin şu yanlışınızı tasih eder zannederim. Fahriniz olan derken Selahaddin Eyyubi Kürtlerden. Bediüzzaman da bu eserini doğudaki Kürt aşiretleri arasındaki sohbetlerinden yazmış. Muhatapları Kürtler. Kendisinde malum ana dili Kürtçe. Ve burada fahrınız derken gerçekten dindar olan Kürtler Selahaddin Eyyubi ile iftihar ederler. O Selahaddin Eyyubi ki Kudüs kapılarını açtı ve Müslümanlar 100 yıllık bir aradan sonra Kudüs'ü işgalcilerin elinden aldılar. Dolayısıyla Selahaddin Eyyubi Kürtlerin de medarı fahrıdır ve bütün Müslümanların da medarı fahrıdır. Bundan dolayı Araplar Selahaddin Eyyubi'ye o Arap'tır derler. Türkler Türk'tür der. Ama ordusunda Türk de var, Kürt de var, Arap da var. Ordusu İslam ordusu. Neyse, buradaki olay Akka Kalesi önünde meydana geliyor. Akka günümüz İsrail'in sınırları içinde bir sahil şehri. İşte Akka Kalesi'nin önünde bir Yahudi böyle sesleniyor. Diyor ki ben Müslümanların emirinden şikayetçiyim, bana zulmedildi. Selahaddin Eyyubi de orada. Nedir diyor, problem ne? O da diyor ki ben diyor tüccarım. İşte İskenderiye tarafından şeker getiriyordum. 20 çuval şeker. Akka limanına geldiğimizde sen gayrimüslimsin dediler. Benim malıma el koydular diyor. Ve şikayetçi olduğu kimseler araştırılıyor. Evet, Selahaddin Eyyubi'nin askerleri. Onlar da Beytülmal'e bırakmışlar. O, belki bir savaş ortamı olduğundan dolayı da bu gerçekleşmiş olabilir. Çünkü Kudüs fethedildi veya fethedilecek o hengamelerde olan bir olay. Ve Selahaddin Eyyubi tamam diyor, haklısın, bu mal senindir. Ve o malın bedeli neyse 20 çuval şekerin bedeli o Yahudi tüccara ödeniyor. Bediüzzaman burada işte İmam Ali'den örnek verdi. İmam Ali'nin sıradan bir Yahudi ile muhakeme olması. Selahaddin Eyyubi'den örnek verdi. Burada Hristiyan ile diyor, benim baktığım kaynakta Yahudi olarak geçiyordu. Belki başka olaylarda ayrıca yaşanmış olabilir. Benim anlattığım Yahudilerden biriyle yaşanmış olan bir olay. Aynı manayı takviye eden bir olay. Yani demek ki tarihimize baktığımızda aslında biz onlara zaten haklarını vermişiz. Din doğrudan veriyor. Ama biz haklarını vermekte ihmalkar davranmışsak Müslümanlar olarak o bizlerin bir problemi olur. Dolayısıyla gayrimüslimlerle eşit olmak kanun önünde eşit olmaktır. Yoksa fazilet ve şerefte eşit olmak değildir.